Ayrım 28, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 269. 61. Yeni Dosyalar. Boğucu sıcaklar nihayet sona ermişti. Bulutlar daha akşamdan şehrin üstüne toplanmaya başlamış, sonra şiddetli bir fırtınayla yüklerini boşaltmışlardı. Uzun zamandır hasretle beklenen yağmur kırbaç gibi iniyordu Stuttgart'ın üstüne. Wagnerstrasse'de kaldırım boyunca küçük bir çay oluşmuştu bile. Hızla kabararak büyük bir süratle yokuş aşağı akmaya başladı. Sanki her yönden gelen sularla başa çıkamamaktan endişe duyar gibi. Bengler pencerenin önünde durmuş yağan ve akan suları seyrediyordu. Marley's'i düşündü. Hem müteşekkirdi hem de bu kadar baskı yapmış ve hak ettiği ihtimamı ona hiçbir zaman göstermemiş olmanın vicdan azabını duyuyordu. Mardis şifrelenmiş verilerle dolu bir flash disk göndermişti. Olga verileri okunabilir hale getirmiş, ardından Georg'a bir bilgisayar daha edinmesini tavsiye etmişti. İnternete bağlamayacağı ve sadece bu dosyaları okumak için kullanacağı ikinci bir bilgisayar. Marley's'e kocaman bir çiçek buketi göndermeye karar verdi. 62. Brower komşuları sorguluyor. Brower hemen olay mahallinin karşısındaki apartmanla başladı çalışmasına. Hadisenin üzerinden uzun zaman geçtiğini biliyordu. Net ifadeler için fazlasıyla uzun bir zaman. Ama sorgulama deneyiminden bazı hadiselerin hafızada çok derin izler bıraktığını da biliyordu. 4 Kasım 2011'de burada olan biten etraftaki komşular için böyle bir hadiseydi muhakkak. En alttaki zile bastı, kimse açmadı. Bir üsttekini denedi, bu defa daha şanslıydı. ''Lekea'dan geliyorum, ismim Martin Brower, birkaç sorum olacak, kapıyı açar mısınız lütfen?'' Eknot, bu bölüm 4 Kasım 2011 ve onu takip eden günlerde olay mahallinin hemen yakınlarında oturanların sorgu tutanaklarından derlendi. Bu sorgu tutanakları birçok komşu birbirlerinden tamamen bağımsız olarak motokaravanın o gün daha saat 8'de binanın önünde park etmiş olduğunu ifade ettiği için önemlidir. Bu ifadeler soruşturma sırasında hiçbir zaman gereğince önem verilerek irdelenmedi. Kapı otomatiği vızıldadı. Brower apartmana girdi. Birinci kattaki kapının önünde bir kadın duruyordu. 40'lı yaşların ortalarında görünüyordu. Plastik bulaşık eldiveni takmıştı. Elinde bir elektrikli süpürge borusu tutuyordu. Brower kimliğini gösterdi. Kadın kimliğine şöyle bir bakıp içeri gelin dedi. 4 Kasım 2011'de olanlarla ilgili bir iki şey sormak istiyordum size. Moto karavan. Kadın yavaş yavaş elindeki eldivenleri çıkardı. Korkunç bir gündü. ''Bana bir kere daha gözlemlerinizi anlatır mısınız?'' Brower ceketinin cebinden bir not defteri çıkardı. ''Uzun zaman oldu gerçi ama hala çok iyi hatırlıyorum o günü. Mutfaktaydım tıpkı bugünkü gibi. 12'ye geliyordu saat, yani 12'ye 10 vardı aşağı yukarı. Dışarıdan bir patlama sesi duydum ve yatak odası penceresinden dışarı baktım. Moto karavanın orada durduğunu gördüm.'' Sonra birisi pencereden çekil diye bağırdı. O zaman tekrar mutfağa döndüm. Moto karavanı gördünüz mü? Evet, tam orada duruyordu. Yanıyor muydu? Zannetmiyorum. Kadının anlatacak başka bir şeyi yoktu. Brower teşekkür edip evden ayrıldı. 11.30 gibi işten dönmüştüm. Moto karavan evin önündeydi. Daha önce hiç görmemiştim bu aracı. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bir gün önce de moto karavanı buralarda bir yerde görmüştüm, park edilmişti. 11.30-12 arasında olmalı, iyi hatırlıyorum. Görmemeye de imkan yok zaten öyle devasa bir şeyi.
Yangın başladıktan sonra pencereden seyrettim, itfaiye nasıl söndürüyor diye. Moto karavanı daha önce hiç görmemiştim.
Moto karavanı bir gün önce de gördüğümü düşünüyorum, bu sokaktan geçti ama pek emin de değilim.
Hiç haberim bile olmadı bütün bu hadiselerden. Uyuyordum, üzgünüm, kaçırdım her şeyi.
Moto karavan ilk olarak sabah saatlerinde dikkatimi çekti. Saat 8'e doğru olmalı. Orada aynı yerde duruyordu, şeyin olduğu yerde. Anladınız ne demek istediğimi?
Sabah 8'de mi, emin misiniz?
Dakikası dakikası da söyleyemem. Aradan çok uzun zaman geçti. Ama ben hep saat 8 gibi kalkarım. Günümün rutin akışı öyledir. Şunu kesinlikle biliyorum ki pencerenin storunu kaldırdığım anda karşımda duruyordu.
Dikkatinizi çekecek şahıslar var mıydı? Birinin motokaravana girdiğini ya da dışarı çıktığını gördünüz mü?
Hayır, o tür bir hareketlilik dikkatimi çekmedi.
Motokaravanı bir gün önce de görmüş olabilir misiniz?
Hayır, görseydim muhakkak hatırlardım. Kocaman bir şey. Hatırlamamaya imkan var mı?
Neler hatırlıyorsunuz 4 Kasım 2011 tarihine dair?
Meslektaşlarınıza anlatmıştım. Çocuğun yemeğini ısıtıyordum tam. Dolayısıyla saat 12'ye birkaç dakika kala olmalı. Sanki bir kapı şiddetle çarpıyor gibi gürültüler duydum dışarıdan ve pencereden baktım.
O gürültüyü kaç kez duyduğunuzu hatırlayabiliyor musunuz?
Herhalde 2 ya da 3 kez olmalı.
Gürültüler arasında ne kadar zaman geçtiğini söyleyebilir misiniz?
Aslında söyleyemem tam olarak ama fazla zamanda geçmemiştir.
Pencereden dışarı baktığınızda ilk gördüğünüz ne oldu?
Önce sizinkilerden birini gördüm, yani bir polis. Bir komşu evinden dışarı çıktı, o polis komşumu hemen evine geri yolladı.
Sonra?
Önce patlama gibi sesler geldi, sonra motokaravan yanmaya başladı. Tavan penceresinden alevler çıkıyordu. Hemen biraz sonra da itfaiyenin siren seslerini duydum. Sonra çocuğumu arka tarafa götürüp sakinleştirdim.
Ben öğretmenim ve bu hadiseden bir gün evvel, o zaman tabii 3 Kasım olmalı, saat 15 civarında okuldan döndüm. Ben arabamı o motokaravanın durduğu ve yandığı yere park ederim hep. Orası benim park yerim. Hadiseden bir gün evvel de arabamı oraya park ettim. Saat öğleden sonra 3 gibi, bundan adım gibi eminim. Akşam saat 17.30 gibi başka bir yere gittim otomobille. 20.30'a doğru da geri döndüm. Yine kendi park yerime bıraktım arabayı. Kesinlikle eminim. Başka kimseler yoktu ortalarda. Yakınlarda bir motokaravan da yoktu.
Ya ertesi gün?
Zannediyorum her günkü gibi 7.15 civarında evden ayrıldım. Arabam park yerimdeydi ve kesinlikle orada bir motokaravan durmuyordu. Saat 3'ten az evvel yine okuldan döndüm. Tabii bu defa polis ve itfaiye gelmişti tam tekmil.
Bir gün önce bir motokaravanın bu sokaktan geçtiğini gayet iyi hatırlıyorum. Saat 17 gibiydi herhalde, yavaşça geçti. Sanki bir şey arıyor gibi. Ertesi günkü kepazelikte burada değildim Tanrı'ya şükür.
Ben polis teşkilatında çalışıyorum. O gün saat 1'i çeyrek geçe eve geldim.
O zaman tam olayın göbeğine gelmişsiniz.
Hiçbir şey fark etmedim.
Hiçbir şey fark etmediniz mi? Ama nasıl olur? Yanmış bir motokaravan ve bir itfaiye arabası duruyordu orada. En azından duman kokusu hala hissediliyor olmalıydı.
Hiçbir şeyden haberim olmadı.
Öğleden evvel motokaravanı gördüm. Birkaç defa yavaş yavaş geçti bu sokaktan. Dikkat çekiyor tabii öyle bir motokaravan. 11 ya da 11.30 gibi olmalı.
Ben her şeyi anlattım kayıtlara geçsin diye ama kimse inanmıyor benim söylediklerime. Burada bu sokakta patırtı koptuğu gün motokaravan saat 10'dan itibaren oradaydı. Pencereden dışarı baktım ve o devasa şeyi gördüm. Kesinlikle biliyorum ama gazetelerde hep başka şeyler yazdılar.
Motokaravanı saat 8.30'da kapının önünde gördüm.
8.30 mu?
İster inanın ister inanmayın kesin olarak biliyorum. Çünkü saat 8.30'daki yerel haberleri dinliyordum radyoda.
Benim gözlemlerime göre motokaravan saat 8'de apartmanın önünde duruyordu.
Saat 8'de mi?
Evet, saat 8'de. Bunu 100 kere daha anlatıp sonra gazetelerde bir takım yalanlar okumak istemiyorum artık.
Evet, gerçeği bilmek istiyorsanız.
Evet, tam da onu arıyorum, gerçeği.
Gördüğünüz gibi hadisenin olduğu yerin tam karşısında oturuyorum. Gelin pencereden bakın. Şurada, belki 5 metre ileride olup bitti her şey.
Neler gördünüz 4 Kasım günü?
O gün, bunu hiç unutmayacağım, saat 8 gibi Eisenach'a gittim. Çünkü bankada yapmam gereken işler vardı. Benim park yerim, komşumun park yerinin, yani daha sonra motokaravanın yanacağı yerin hemen önündeki. Saat 8'de hiç sorunsuz geri park yerimden çıktığımı hatırlıyorum. Yani henüz bir motokaravan filan yoktu orada.
Peki sonra?
9.30'da geri geldim ve motokaravan oradaydı. Bundan eminim. Çünkü her zamanki park yerime giremedim bu yüzden. Ve motokaravanın önüne park etmek zorunda kaldım. Hatta belki de onun çıkışını engelleyecek şekilde park ettim. Çok kızmıştım.
Kızmanız çok anlaşılır bir şey. Peki sonra neler oldu?
Ben aracı daha bir dikkatli inceledim. Plakası V ile başlıyordu. Falkland'ın V'si.
Araca giren ya da dışarı çıkan şahıslar gördünüz mü? Ya da içeriden bir takım şahısların sesleri geldi mi kulağınıza?
Hayır, çok yakın olmama rağmen motokaravandan herhangi bir ses duymadım. Hatta eğilip plakanın kenarında yazan hangi otomobil satıcısından alındığına dair bilgileri okumaya çalıştım. Troyen'den alınmıştı.
Ondan sonra ne yaptınız?
Evime gidip bir iki özel iş hallettim. Aşağı yukarı 12-15'te tekrar dışarı çıktığımda kapının önünde silahlarını çekmiş iki polis duruyordu. Tekrar içeri girmemi istediler. Ben de söylediklerini yaptım. Daha sonra tekrar dışarı çıkıp gördüklerimin tutanaklara geçmesini sağladım.
Brower etrafta oturanları sorgulamayı bitirdiğinde hava kararmaya başlamıştı. Mahalle sakinlerinden bir kısmına ulaşamamıştı. Bir an sonraki gün bir kere daha gelip gelmemeyi tarttı kafasında ama buna pek ihtiyaç yoktu galiba. Direksiyonun arkasına geçer geçmez Dengler'i aradı.
Georg, Stregda'da olay mahalline yakın oturanları bir kere daha ziyaret ettim. Oldukça açık biçimde görünüyor ki motokaravan muhtemelen saat 8'den hemen sonra ama kesinlikle 9-9.30 arası sonradan bulunduğu yere park edilmiş. Keza bir gün önce buralarda yaşayan insanlar tarafından birçok defalar görüldüğü de kesin. Muhtemelen birileri bir sonraki gün için park edecek bir yer bakıyordu.
Marius, buna imkan yok. O saatte Mundlos'la Bernhard bankayı soyuyorlardı.
Ben de en az senin kadar şaşırdım. Ama bir dizi tanık birbirlerinden bağımsız olarak bunu söylüyor. Güven uyandıran tanıklar. Bunlardan biri arabasını kendi park yerini bloke ettiği için sinirlenip motokaravanın önüne park ettiğini bile hatırlıyor.
Bu ne anlama geliyor?
Brower güldü. Bu ne anlama mı geliyor? Durum giderek netleşiyor ama aynı zamanda karmaşıklaşıyor da. Çünkü tanıklardan bir kısmı motokaravanın içinden patlama sesleri de duymuşlar. Yani gerçekten patlama sesleri olmuş motokaravanda. Bir kadın bu sesleri şiddetle çarpılan bir otomobil kapısının gürültüsüne benzetti.
Kaç kez duyulmuş bu patlama sesi?
İki ya da üç kez.
Peki o halde lanet olsun bankayı soyan kim?
Evet, yeni soru bu. Cevabı bilmiyorum. Şimdi kapatmam lazım. Birazdan otobana çıkacağım. Güzel sevgiline selamımı söyle.
Marius Brower konuşmayı bitirdi. Otoban girişine ulaşmıştı. Sabırla bir fa ve polonun arkasında bekledi ve ancak sollama şeridine çıkabileceği zaman geçti ona.
Arkasından gelen koyu renkli Audi'yi fark etmedi.
63. Çelişkili pozisyon. Dengler ve Olga Basta'nın kapısından içeri girdiklerinde Martin Klein, Mario ve Leo Harder her zamanki masalarında her zamanki yerlerine oturmuşlardı. Kel kafalı garson arkalarda bir yerde duruyordu. Coşkulu bir karşılamadan daha ziyade kaygılı bakışlar ve yüz ifadeleri. Dengler oturdu. Mario ona ve Olga'ya birer bardak şarap uzattı. Kimse bir şey sormadan konuşmaya başladı dedektif.
Durum karmaşık. Mundlos'la Bernhardt'ın ölümlerinin bir tür infaz olduğunu gösteren kanıtlar bulduk. Ama diğer taraftan bankayı soyanların bu ikisi olamayacağına işaret eden yepyeni ipuçları da. Bütün bunlar ne için, nasıl ve kim tarafından yapılmış en ufak bir fikrim yok.
Hepsi düşünceli gözlerle bardaklarına bakıyorlardı. Olga sanki söz istermiş gibi elini kaldırıp ekibin dikkatlerini üzerinde topladıktan sonra sessizliğe son verdi.
Bu arada Georg'un gayet zarif bir şekilde sizlere anlatmaktan imtina ettiği bir konu var. Bütün bu kaos içerisinde az kaldı gerçek bir profesörle nişanlanıyordum.
Bu haber beklenen etkiyi gösterdi. Dostlar şaşırmış gözlerle birbirlerine baktılar. Kaygılarını dağıtan bu espri mutlu etmişti onları. Olga gülerek otopsi raporlarını ve toksikolojik verileri nasıl ele geçirdiklerini anlattı. Dengler sevgilisine şükranla bakıyordu. Masadaki bezgin hava ve kendi çaresizliği uçup gitmiş, yerini Olga'nın Yena Adli Tıp Enstitüsü'nde Fettan Dilber olarak sahne almasını anlatırken hissettirdiği neşe almıştı.
Genç kadın Profesör Schittern'in karga gaklamasını andıran sesini taklit etti. Korku tüneli dedikleri odada geçirdikleri o korkunç geceyi bütün detaylarıyla anlattı. Baltalı kafayı, mısır taneleriyle dolu akciğeri, cam silindirlerdeki diğer bütün o tuhaf malzemeyi ve profesörün en büyük dehşet kaynağı olan horultusunu. Sonra itfaiyeci Wagner'le görüşmelerini ve boxter kullanan yeni dostları Marius Brauer'ı anlattı arkadaşlarına ve Erfurt'un her şeye rağmen ne kadar güzel olduğunu. Harry Noper'den bahsetmedi. Grubu tekrar asıl konuya döndüren ne kadar yol aldıklarına dair somut bir şeyler duymak isteyen Martin Klein oldu. Durum oldukça karmaşık dedi Denkler. Hadisenin resmi kaynaklar tarafından açıklandığı ve Beate Schappe ile diğerlerine karşı Münih'te süren mahkemenin iddianamesinde söylendiği gibi hepsi Mundlos'un hanesine kaydedilen cinayet, kundaklama ve intihar olarak açıklanması imkansız hale getiren veriler var aslında elimizde. Ama diğer taraftan tam da öyle olduğunu düşündüren veriler de var. BKA'nın hazırladığı belgelerin başından biraz evvel kalktım ve sırasını bekleyen daha çok belge var. Belki önce bu iki neonazinin üçüncü şahıs ya da şahıslar tarafından öldürüldüğü tezine dayanak teşkil edecek noktaları sayayım size. Hepsi kafalarıyla onayladı. Önce diye devam etti Denkler, zayıf bir argüman. Dostumuz Marius Brauer motokaravanın yandığı sokakta oturan insanlarla bir kere daha konuştu. Sözü ciddiye alınabilecek birkaç tanık motokaravanı 4 Kasım sabahı 9.30'dan daha erken bir saatte tam olarak iki devriye polisi tarafından öğle saatlerinde bulunacağı noktada dururken gördüklerini söylemiş. Bu motokaravanı başka yerlerde gördüklerini ve Mundlos'la Bönhard'ı bisikletlerini araca yüklerken izlediklerini iddia eden bütün tanıkların ifadelerini geçersiz kılıyor. Böylelikle arka plandaki bütün hikaye kafalarda ciddi tereddüt uyandırıyor. Mundlos'la Bernard'ın motokaravana koyulduklarında ölü olduklarından hareket edersek, bu konuyla ilgili daha sonra başka şeyler de anlatacağım, bu ifadeler bize bu ikilinin bankayı soyan kişiler olamayacağını gösteriyor. Çünkü bankanın soyulduğu saat olan 9.15'te ikisi motokaravanda ölü olarak yatıyor olmalılar. İkincisi, çok sağlam bir argüman ve bunun üzerine daha önce de konuştuk. Motokaravanın bulunduğu yere ne zaman ve hangi nedenle park edildiğiyle ilgili bütün değerlendirmeleri bir kenara bırakacak olsak dahi, olayın resmi makamlarca iddia edilen vuku buluş şekliyle ilgili ciddi tereddütler mevcut. Motokaravandaki atışların arasında geçen süre, resmi ağızların iddia ettiği olay akışının izin vereceğinden çok daha kısa. 20 ya da 30 saniye içinde intihar etmeye karar vermek, ikiliden birinin diğerini vurması, aracı ateşe vermesi, sonra da kendini öldürmesi mümkün değil. Silah sesleri veya patlamaların hızla birbirini takip etmiş olduğu Marius Brauer'ın araştırmaları sonucunda etrafta oturanlar tarafından bir kere daha teyit edildi. Bir kadın şiddetle kapanan bir araba kapısından çıkana benzer bir gürültü duyduğunu hatırlıyor. Üçüncüsü yine zayıf bir argüman, Mundlos ve özellikle Bernard şiddet suçları işleyen caniler. Bu durumdan kendilerini kurtarmaları mümkündü. İki polisi vurabilirlerdi veya başka bir arabaya el koyup oradan kaçabilirlerdi. Bu iki adamın yaşını başına almış iki devriye polisi karşısında kuyruklarını kıstırmalarını pek inanılır bulmuyorum ben. Bir sürü kaçış yolu var ve iki cani bunlardan hiçbirini denemiyor bile. İki neonazinin birdenbire ve kendiliğinden radikallikten vazgeçmesi de bullshit diye araya girdi Leo Harder. Evet, kesinlikle. Dördüncüsü son derece sağlam bir argüman. Mundlos'la Bernard. Krönlein atışıyla ölüyorlar. Merminin muazzam enerjisinin etkisiyle beyinleri kafatasının dışına püskürüyor. Mundlos'un beyninden kafatasında kalan 558 gram, Bernard'da sadece 102 gram. Normal olarak bir erkeğin beyin kitlesinin 1400 gram olduğu düşünüldüğünde 2 kilo beyin kitlesinin motokaravanın içerisinde bir yerlerde olması gerekir. Ama yok. Olay mahallinde çekilen fotoğraflarda bu miktarda beyin dokusu olarak yorumlanacak hiçbir iz yok. Daha da önemlisi olay yeri inceleme 1 gram olsun beyin dokusu bulup kanıtlar arasında kayda geçirmemiş. Buradan çıkan sonuç iki neonazi kesinlikle motokaravanın içinde öldürülmemiş.
Aman bir yerlerden beyin dokusu toplamak düşünmesi bile son derece korkunç dedi Mario. İyi ki sanatla uğraşıyorum cesetlerle değil.
Beşincisi, yarı sağlam bir argüman. Mundlos'la Bernard'ı öldüren mermi çekirdekleri olay mahallinde veya çevresinde bulunamadı. Metal dedektörleriyle dahi arama yapılmasına rağmen bugüne kadar bir iz yok çekirdeklerden.
Bu argüman neden yarı sağlam diye sordu Martin Klein.
Teorik olarak iki mermi çekirdeğinin hala oralarda bir yerde otların arasında yatması olasılığı mevcut.
Buna sen kendin de inanmıyorsun dedi Martin Klein heyecanla.
Evet diye itiraf etti Dengler. Bu olasılık sahiden çok düşük. Aslında bu daha ziyade iki neonazinin sonradan bulundukları yerde yani motokaravanda öldürülmedikleri hipotezini güçlendiriyor. Yine de bu olasılığın en azından teorik olarak var olduğunu kabul etmek gerekir. Bu yüzden de yarı sağlam bir argüman.
Bence bu adam akıllı sağlam bir argüman.
Mario'ydu itiraz eden. Altıncısı yine yarı sağlam bir argüman. Motokaravanda bulunmuş 8 silahın üzerinde ikilinin parmak izleri yok. Bir tane olsun yok. Mundlos'un hesapta önce Bernard'ı sonra da kendini vurduğu pompalıda da yok. Fotoğraflarda ellerinde eldiven olmadığı da açıkça görülüyor. Bunun için başka bir açıklama mümkün mü diye sordu Leo Harder. Hikaye benim için giderek tuhaf bir hal alıyor.
Evet, bir açıklama olabilir. İtfaiyenin yangın söndürme suyu parmak izlerini silmiş olabilir. Ama Winchester pompalı tüfeğin şarjöründeki kullanılmamış ve kuru kalmış fişeklerde de parmak izi yok.
Üstüne üstlük LKA Turing'en ne Bernard'ın ne de Mundlos'un ellerinde ateş eden bir elde bulunması gereken barut izini tespit edebiliyor.
Bunları temizlemişler diye fısıldadı Mario. Birileri temizlemiş bunları %100. Midem bulanıyor.
Bana bir dakika daha verin. Çok önemli bir yedinci argüman var. Güya motokaravanı kundaklamış olan Mundlos'un ciğerlerinde ve solunum yollarında kurum parçacıkları olmadığı gibi kanındaki karbon monoksit değerleri de normalden yüksek değil. Ki aslında belirleyici olan bu değerdir. Bunun anlamı şu, Mundlos ölmeden hemen önce doğrudan doğruya ateşle karşı karşıya kalmış olamaz. Başka bir deyişle hızla büyüyen bir ateşin dumanını içine çekmiş değil.
Mario, şarap bile güzel gelmiyor bugün. Ben bile bunu diyorsam anlayın durumun vahametini.
Denkler kısa keseyim biraz. Sekizincisi Bernard'la Mundlos'u öldüren fişeklerin boş kovanları. Bulunan iki boş kovanın biri için bir açıklama bulmak zor. Mundlos beynini uçurduktan sonra pompalının kundağını aşağı çekerek boş kovanın dışarı atılmasını sağlamış olamaz. Son olarak memurların tamamen profesyonellikten uzak görünen fakat muhtemelen aslında tamamen amaca uygun ve son derece profesyonel davranış biçimleri. Polis ortaya çıktığı andan itibaren bütün talimatnamelerde yazanların aksine olay mahallini ve bütün izleri tahrip ediyor. Hem de neredeyse kılı kırk yarar bir titizlikle. İtfaiyenin çektiği fotoğraflara el koyuyor, el koyulan fotoğraflar sırra kadem basıyor. Şunu da unutmayalım, en sonunda barut incelemesi yapılmadan önce motokaravanın içinde basınçlı suyla temizlik bile yapılıyor.
28. ayrımın sonu. Sayfa 280.